Ayrım 52, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 613. Günter Yeager'in sesi hem orada değilmiş hem de her yerdeymiş gibi geliyordu. Ayrıca panjurlu pencerelere ve çatıya vuran yağmurun sesi yüzünden nereden geldiği iyice anlaşılmaz oluyordu. Soruna cevap, Bundestag'a sızmak için sadece en doğru kişilerin seçimi gerekecekti. Hans Trautmann'ın yardımıyla general bütün ülkenin altını üstüne getirerek doğuştan yetenekli ama hoşnutsuz insanları araştırdı. Onları problemli bölgelere yerleştirdi. Sorunlar için çözüm önerilerini de verdi. Ve rakiplerinden hiçbirinin yetişemeyeceği şekilde kampanyalarını finanse etti. Şu anda Bundestag'da 100'ün üzerinde üyemiz olduğuna inanabilir misin?
Sen de o insanlardan biri miydin sevgili kocacığım?
Ben onların en olağanüstüsüydüm sevgili karıcığım. Bana yeni bir isim, yeni bir geçmiş ve yepyeni bir hayat verdiler. Kuhhorst adlı küçük bir kasabanın kilisesinde çalışırken, kilise yetkilileri tarafından Münih'in dışına Strasslaha sürülen ve daha sonra imtiyazsız orta tabaka diye adlandırdığı ve ulusun bel kemiğini oluşturduğunu düşündüğü insanlar için mücadele vermeye başlayan Peder Günter Yeager oluverdim. Senaryomuza göre kampanyamı yürütürken Hans Trautmann beni izlemiş ve kararını vermişti. Hareketin ihtiyaç duyduğu adam bendim. İnan bana orospu karım, bu harika. Beni bir imparator, kral, edindiğimiz her şeyin hakimi, 4. Reich'ın Führer'i yaptılar.
Ve sen de kabul ettin Freddy.
Neden etmeyeyim? Bu benim geçmişte uyguladığım her şeyin bir uzantısıydı. Düşman kamplarına sızarken sergilediğim ikna edicilik, sahte iddialarımı sağlamlaştıran nutuklarım, bütün o akşam yemekleri ve sempozyumlar, onların hepsi beni büyük başarılara hazırlayan birer alıştırmaydılar.
Ama bir zamanlar sen bu insanların düşmanların olduğunu söylüyordun.
Artık değil, onlar haklıymış. Dünya değişti ve kötüye doğru değişti. Demir yumruklarıyla komünistler bile şimdi bizim başımızda olanlardan iyiydi. Güçlü bir devletin disiplinini çekip alırsan, geriye kalan şey sadece birbirine bağırıp çağıran, birbirini boğazlayan, ormandaki hayvanlardan berbat ayak takımıdır. Biz hayvanlardan kurtulacağız ve devlete hizmet edecek yalnızca en saf, ari kişileri seçip ödüllendirerek devleti yeniden tesis edeceğiz. Büyük yeni günün şafağı üzerimize sökmek üzeredir sevgili karıcığım ve bu anlaşılır anlaşılmaz gücünün doğruluğu ve doğruluğunun gücü tüm dünyayı silip süpürecektir.
Dünya Nazilerin vahşetini hatırlayacak ama öyle değil mi Freddy?
Belki bir süreliğine ama dünya güçlü ve iyi davranan bir liderlik altında bulunan temizlenmiş bir toplum gördüğünde bu da geçecektir. Demokrasilerde devamlı seçimin kutsal oluşundan söz edilir ama bu büyük bir yanılgıdır. Oylar için lağımlarda savaş verilir çünkü halkın çoğunluğu buralarda yaşarlar. Ve Amerikalılara gelince onlar anayasalarının 200 yıl önce önerilen şeklini bile anlamaktan acizler. İlk haliyle yalnızca toprak sahiplerinin kendilerinin başarılı ve böylece de üstün olduklarını kanıtlamış insanların oy kullanmalarına izin verilecekti. Anayasal anlaşmada bu konuda uzlaşma olmuştu, bunu biliyor muydun?
Evet, onlar tarım toplumuydular ama senin bunu bilmene şaşırdım. Tarihi hiçbir zaman senin uzmanlık alanlarından biri olmamıştı sevgilim.
Hepsi değişti. Şu rafları görebilsen. Üstlerinde sıra sıra kitaplar, her gün yenileri ekleniyor. Bir haftada 5-6 kitap okuyorum.
Onları görmek istiyorum. Seni görmek istiyorum. Özledim seni Freddy.
Yakında sevgili karıcığım, yakında. Karanlıkta kesin bir rahatlık var. Çünkü seni hatırlamak istediğim şekilde görüyorum. Kocasıyla gurur duyan, güzel, hayat dolu bir kadın. Bana NATO'dan gizli bilgiler getirmiştin. Pek çoğu hayatımı kurtarmıştı.
Sen NATO'nun yanındaydın. Başka nasıl hareket edebilirdim ki?
Artık daha büyük bir taraftayım. Şimdi bana yardım eder misin?
Bazı şeylere bağlı sevgilim, son derece ikna edici olduğunu inkar edemem. Senin sözlerini duyunca senin adına çok heyecanlandım. Sen hep olağanüstü bir insan olmuşsundur. Hatta seni onaylamayanlar bile bunu söylerdi.
Örneğin benim dostum, benim eski dostum ve senin şimdiki sevgilin Harry Latham gibi.
Yanılıyorsun Freddy, Harry Latham benim sevgilim değil.
Yalancı, o her zaman sana yılışırdı. Ortaya çıkacağın zamanı bekler dururdu, bana da durmadan sorardı.
Sana cümlemi tekrar edeyim. Benim ne zaman doğru ne zaman yalan söylediğim konusunda yanılmayacağın kadar uzun süre birlikte yaşadık biz. Her şeyden önce bu senin mesleğin ve senin hesabına yüzlerce kere yalan söylerken gördüm beni. Her ilatan benim sevgilim değil. Bir kere daha tekrar edeyim mi?
Hayır. Bu tek sözcük görünmeyen duvarlarda yankılandı. O zaman o adam kim?
Harry'nin adını alan birisi.
Neden?
Çünkü sen dostun Harry'nin öldürülmesini istedin. Öldürülmek Harry'nin pek hoşuna gitmedi. Bunu nasıl düşündün Frederick? Harry seni bir kardeş gibi severdi.
Bunu düşünen ben değildim dedi Günther Yeager'in bedensiz sesi hafifçe. Harry bizim Alpler'deki karargahımıza sızdı. O bir deneyim parçasıydı. Kabul etmekten başka bir seçeneğim yoktu.
Ne tür bir deney?
Tıbbi. Hiç tam olarak anlamadım. Ancak Trautmann çok coşkuluydu ve ben de Hans'a karşı gelemezdim. O benim hocamdı. Beni bugün bulunduğum yere getiren adam.
Bugün bulunduğun yer neresi peki Freddy? Sen gerçekten yeni Adolf Hitler misin?
Ondan söz etmen tuhaf. Mein Kampf'ı ve elime aldığım bütün biyografileri teker teker okumuştum. Hayatlarımızın en azından harekete katılmamızdan önceki hayatlarımızın ne kadar birbirine paralel olduğu hakkında hiç fikrim var mıydı? O bir ressam, bir sanatçıydı ve kendime göre ben de bir sanatçıyım. O işsiz kalmıştı. Neredeyse ben de öyle kalacaktım. Avusturya Ressamlar Birliği ve Mimarlık Akademisi yeteneği yok diyerek onu reddetmişti. Benim durumumda da aynısı. Benim gibi birine kim iş verir ki? Ve her ikimiz de beş parasızdık. Onun hiçbir şeyi yoktu. Ben de hayatımı kurtarmak için bütün elmaslarımı sattım. Sonra 20'lerin ortalarında insanlar sokak köşelerinde ihtirasla, ikna edici bir tonda, toplumsal koşulların adaletsizliğine karşı çığlıklar atan bir radikali görmeye başladı. Ve yıllar sonra başka birileri de kendilerini dahi aldatmış olan eski bir süper ajan provokatörün hatipliğini izledi. Böyle adamlar değerlidir.
Yani seni de Adolf Hitler'i de içinde bulunduğunuz korkunç şartlar mı yarattı?
Başka türlü ifade edeyim sevgili karıcığım. Biz davalarımızı bulmadık, davalarımız bizi buldu.
Bu çok iğrenç.
Hiç de değil. Döneyin ihtirasları en güçlü olanlardır. Çünkü mutlaka elde edilmeleri gerekir.
Bütün bunların elde edilmesi için de çok kişinin ölmesi gerekecek.
Başlangıçta evet ama durum çabuk değişecek. Dünya çok daha iyi bir yer olacak. Kitlesel savaşlar olmayacak. Nükleer çekişmeler olmayacak. İlerleyişimiz yavaş yavaş gerçekleşecek ama mutlaka gerçekleşecek. Çoğu gerçekleşmek üzere bile. Birkaç aya kadar hükümetler değişecek. En güçlülerden, en saf, en temiz olanlardan yana yasalar yapılacak. Birkaç yıl içinde o işe yaramayan çöplük, toplumun bizi emip kurutan döküntüleri silinip gidecek.
Bana tutuk çekmen gerekli değildi Freddy.
Ama hepsi doğru. Göremiyor musun bunu?
Ben seni bir de göremiyorum. Ve böyle konuştuğun zamanlarda beni gerçekten heyecanlandırıyorsun. Senin olduğunu bildiğim o olağanüstü adam gibi. Lütfen ışığı aç.
Bu konuda küçük bir sorunum var.
Neden? 5 yılda bu kadar mı değiştin?
Yo, ama ben gözlük takıyorum. Sen takmıyorsun.
Sadece gözlerim yorulduğu zamanlarda takarım. Bunu sen de biliyorsun.
Evet ama benimki başka. Ben karanlıkta görebiliyorum ve elindeki silahı da görüyorum. Bana solak olduğunu hatırlattı. Benimle golf oynamak istediğin zaman hatırlıyor musun? Hani sana golf takımı getirmiştim de hepsi yanlış çıkmıştı.
Evet, tabii ki hatırlıyorum. Sopalar sağ elini kullanan oyuncular içindi. Silahı taşıyorum çünkü sen bana gece vakti seninle bile olsa hiçbir buluşmaya silahsız gitmememi öğretmiştin. Takip edilip edilmediğini ikimizin de bilemeyeceğini söylemiştin.
Haklıydım, seni koruyordum. Dışarıdaki arkadaşların yanında bir silah olduğunu biliyorlar mı?
Kimseyi görmedim, yalnız başıma geldim, yetki almadan.
Şimdi yalan söylüyorsun, en azından kısmen ama fark etmez. Silahı yere at.
Karin denileni yaptı. De Vries yeğer bir ışık açtı, şapel kürsüsünün üzerindeki eflatun kumaşın üstünde bulunan altın açı aydınlatan bir reflektör lambasıydı bu. Yeni Führer sağ tarafta bir dua iskemlesinde oturuyordu. Boğaz düğmesi açık beyaz ipek bir gömlek içindeydi. Parlak sarı saçı göz alıyordu. Yakışıklı, keskin atlı yüzü alımlı görünmesini sağlayacak en ideal açıda duruyordu.
5 yıldan sonra nasıl görünüyorum sevgili karıcığım?
Her zamanki kadar yakışıklı ama bunu biliyorsun zaten.
Bu asla inkar edemeyeceğim, her Hitler'in de asla sahip olmadığı bir özellik. Onun yüksek topuklu ayakkabı giyen ufak tefek bir adam olduğunu biliyor muydun? Görünüşümün bana büyük yararı oldu ama ben bunu parlak bir insanlık maskesi olarak takınıyorum ve kadınlar bu konuda bir şey söylerlerse buz gibi soğuk bir insan haline bürünüyorum. Fiziksel güzellik insanı ulusal lider yapmaya yetmez.
Başkaları önemser ama eminim ki onlar bundan büyüleniyorlardır. Ben de öyleydim, hala öyleyim.
Sizler ne zaman Günter Yeager'in yeni neo-Nazi lideri olduğunu düşünmeye başladınız?
Sonnenkinder'in biri sorgulamada ötmüş, tahminimce ilaçların da etkisiydi.
Bu olamaz, kendimi onlardan birine asla göstermedim ben.
Demek ki göstermişsin, bunu fark etmiş olsan da olmasan da. Toplantılar olduğunu söylemiştin, nutuklar veriyormuşsun.
Sadece Bundestag'dan olanlara, diğerlerinin tümü banda kaydedilmiş nutuklardı.
Öyleyse biri seni satmış Freddy, günah çıkarmak isteyen birine gidip de o şahsın itiraflarını kendi amacına kullanan bir Katolik rahibi hakkında bir şeyler duymuştum.
Tanrım, şu bunak gerizekalı Paltz, değişik yer ve zamanlarda onun idam edilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama yok, Traubman'ın iddiasına göre çalışan kesim arasında geniş bir tabanı varmış. Onu vurdurtacağım.
Karin rahat bir nefes aldı, bant elini bulmuştu. Şimdi oradan vurmalıydı. Paltz'ın ismi banttan çıkarılan kimlik belirlemelerinden kalmaydı. Bond piskoposluğunda bir telefonla ortaya çıkan bir başka gerçek de Monsenyör Paltz'ın Almanya'daki Katolik hiyerarşisi tarafından tutulmayan biri olduğuydu. Piskopos kelimeleri hafifletmeden konuşmuştu.
Adam yanlış yönde giden bir bağnaz, emekliye sevki gerek. Bunu Roma'ya defalarca söyledim.
Karin istenmeyen kocası sakinleşene kadar bekledi. Freddy diye başladı hafif bir tonda, kontrollü şekilde. Bu Paltz artık her kim ise bu papaz Londra, Paris ve Washington şehirlerine korkunç bir şeyler olacağını söylemiş. 100 binlerce insanın öldürüleceği büyük felaketler, bu doğru mu Freddy?
Führer'den gelen kapkaranlık sessizlik elektrik gibiydi. Çağıldayan yağmurla daha da abartılı bir hale geliyordu. Sonunda Günter Yeager konuştu. Sesi gergin, keskin ve bir yaylı çalgının iyice gerilmiş kopmak üzere olan telleri gibiydi. Demek sen bu nedenle buradasın benim sürtük karıcığım. Demek seni bizim şok dalgamızın yapısıyla ilgili bir şeyler çıkarabilir miyiz diye göndermişler.
Ben kendi başıma geldim, burada olduğumu bilmiyorlar.
Bu mümkün, sen hiçbir zaman iyi bir yalancı değildin. Ancak bu ironi çok hoş. Hiçbir şeyin bizi durduramayacağını daha önceden söylemiştim. Bu da gerçek olacak. Görüyorsun ya, tüm büyük liderler gibi ben de sorumluluğu başkalarına aktarırım. Özellikle de uzmanlığımın yetmediği alanlarda.
Bana bir plan ya da stratejinin ana hatlarını verirler. Özellikle de sonuçlarını. Ama teknik yönlerini değil. Hatta teknik yönlerini geliştiren personelin isimlerini bile değil. Kendim istediğim zaman bile kimi çağıracağımı bilmem. Üç şehrin suyunu ilgilendirdiğini biliyoruz. Rezervuarları ya da her ne diyorlarsa işte.
Gerçekten mi? Eminim ki Monsenyör Pals itiraflarında çok teknik bilgiler verebiliyordur. Ona sorsanıza.
Bunlar işe yaramaz Frederick. Bırak artık. İşin içindeki herkes yakalanacak. Sulara yaklaşan herkese veya her şeye ateş etmek üzere hazırlanmış yüzlerce birlik var. Hepsi yakalanacak. Sen de teşhis edileceksin.
Teşhis mi edileceğim diye sordu Yeager sakin sakin. Kim tarafından? Gününü ayını bırak hangi yılda olduğumuzdan daha emin olmayan bunak bir ihtiyar tarafından mı? Komik olma ne olur.
Frederick, o toplantının band kayıtları var. Oraya gelen herkes tutuklanıp birbirinden ayrı hücrelere kondular. Bitti artık Freddy. Tanrı aşkına iptal et su yıldırımını.
Su yıldırımı ha? Tanrım sen gerçeği söylüyorsun. Sesinden gözlerinden belli.
Günther Yeager doğa sandalyesinden kalktı. Cerrah ışığı altında vücudu bir Siegfried gibiydi.
Yine de bu hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü hiç kimse bu işi durduramaz. Bir saatten az bir zaman içinde, bir jetin içinde benim çalışmalarımı, bizim çalışmalarımızı alkışlayan bir ülkeye gidiyor olacağım. Ve Batı dünyasında müritlerimin iktidara doğru gelişlerini izleyeceğim.
Asla kaçamazsın.
Ah şimdi pek toyca konuştu sevgili karıcığım dedi Yeager.
Kürsünün ortasına gelip altın açın altında bir düğmeye basarak. Dokunmasıyla beraber ansızın yerde bir kapak açıldı. Altında aşağıdaki nehrin çırpıntılı sularını ortaya çıkardı.
Aşağıda iki kişilik bir denizaltı var. Yönetim kurulu başkanı bizden biri olan bir tersanenin saygılarıyla. Beni doğruca Königswinter'e uçağımın beni beklediği yere götürecek. Gerisi ise tarihin yeniden doğuşu.
Ya ben?
En son ne zamandan beri bir kadınla beraber olduğum hakkında hiç fikrin var mı dedi Yeager hafif bir sesle kürsünün üzerinden gelen spot ışığının altında dururken. Bu türden tahriklere boyun eğen diğerlerinin yozlaştırılmaya ve içlerine sızılmaya ne kadar müsait bir hale geldiklerini düşünerek kaç yıl boyunca katı manastır disiplininin örtüsünü üzerime çekmek zorunda kaldım ben.
Lütfen Frederick, senin bu durumlarınla ilgilenmiyorum.
İlgilenmelisin sevgilim. Ulu liderin ben yalnızca ben olduğunu kanıtlamak için 4 yıldan fazla bir zaman münzevi hayatı yaşadım. Açık giysiler giymiş kadınlara kaşlarımı çattım. Benim yanımda müstehcen anılara hatta fıkralara bile izin vermezdim.
Bütün bunlar senin için dayanılmaz olmuş olmalı dedi Karin bakışlarını gölgelerle dolu odada kaydırarak. Doğu bloğunda yaptığın görevlerden döndüğünde üzerinde muhakkak yığınla prezervatif ve karşılarında kadın adları yazılı çeşitli telefon numaraları olurdu.
Ceplerimi mi karıştırıyordun?
Elbiselerin temizleyiciye gönderilmeleri gerekiyordu.
Her şeye bir cevabım var, hep olmuştur.
Dürüst cevaplar veriyorum. Hafızamın bana söylediklerinden hangisi ilk aklıma gelirse. Bana dönelim Frederick. Bana ne olacak, beni öldürecek misin?
Bunu yapmamayı tercih ederim sevgili karıcığım. Çünkü sen hem yasal olarak hem de Tanrı'nın gözünde hala benim karımsın. Hepsinden öte benim hediye denizaltım 2 kişiyi barındırıyor. Sen benim eşim, yoldaşım. Belki sonunda imparatorun imparatoriçesi olabilirsin. Fräulein Eva Braun'un Adolf Hitler'e olması gibi...
Eva Braun imparatoru ile beraber siyanür ve silah eşliğinde intihar etti. Bana pek cazip gelmedi.
Bana eşlik etmeyecek misin sevgili karıcığım?
Etmeyeceğim.
Başka türlü de olsa edeceksin dedi Günther Yeager duyulur duyulmaz bir sesle.
Beyaz ipek gömleğinin düğmelerini çözdü ve üzerinden çıkardı. Sonra kemerinin tokasını açmaya başladı. Karim birden sol tarafına doğru hamle yaptı. Yere attı, Latham'ın otomatiğine doğru umutsuzca ulaşmaya çalışarak. Yeager süratle ileri atıldı, sağ bacağıyla tekme savurdu. Çizmesinin burnu Karin'in karın boşluğuna öyle bir şiddetle gömüldü ki Karin acıyla yere yuvarlandı.
''Şimdi bana eşlik edeceksin işte sevgili karıcığım.'' dedi yeni Führer, pantolonunu çıkardı. Ütü yerleri birbirinin üzerine gelecek şekilde katlayıp doğa sandalyesinin üzerine serdi.
39. Bölüm. ''İçeri ne zaman girdi?'' diye sordu Latham yağan yağmurun gürültüsünde sesini duyulabilir hale getirmek için bağırarak. Konutun arkasında farları kapalı duran istihbarat bölümünün aracı içindeki iki dil bilen Alman görevli yaklaşık 20 dakika önce diye yanıtladı.
Öf, bu kadar mı uzun kaldı içeride? Siz de içeri girerken telsiz filan vermediniz mi? Size ulaşabilme imkanı yok mu?
Durumu biliyordu efendim. Kendisine bir telsiz veremeyeceğimi ona açıkça izah ettim. O da anlıyorum dedi.
Onun geçmesine izin vermeden önce bir kere de bizden kontrol etmek aklınıza gelmedi mi diye hiddetle bağırdı Witkowski Almanca olarak.
Mein Gott, mein diye karşılık verdi görevli öfkeyle. Büyük direktör Moro'nun kendisi bizzat beni aradı ve hanımın devriyeler arasından içeri en az tehlikeyle geçebileceği bir yol üzerinde çalıştık.
Moro mu ha? O orospu çocuğunun gırtlağını sıkacağım diye patladı Latham.
Sorunuza tam bir cevap teşkil edebilmesi için Mein Herr dedi Alman istihbarat görevlisi. Fräulein evde o kadar uzun bir süredir kalmıyor. Öncü izcim telsizle geçtiği mesajda hanımın içeriye sadece 12 dakika önce girdiğini bildirdi. İşte bakın su geçirmez mürekkebimle defterime tam saatini not almışım. Ben çok titiz çalışırım.
Biz Almanlar zaten hep öylelerdir. Pardon, öyleyizdir.
Öyleyse neden bütün zengin arkadaşlarım Mercedeslerini tamir ettirirken hep sorunlarla karşılaşıyorlar?
Kuşku yok ki Amerikalı tamirciler nedeniyle efendim.
Haydi be kes sesini. Sanırım ince adamla benim sıramız geldi diye araya girdi yüzbaşı Christian Deitz. Yağmurun altında onlardan bir iki metre uzakta duruyordu. Teğmen Anthony de yanındaydı.
Şu nehrin aşağısındaki koca yalıda olanları burada da tekrar edip muhafızları saf dışı edeceğiz.
Yüzbaşı öne doğru bir adım atıp görevliye Almanca hitap ederek
''Mein Oberführer'' diye başladı. ''Orada devriye gezen kaç nöbetçi var? Düzenli hareket ediyorlar mı? Sizle Deutsch konuşuyorum. Yanlış anlaşılma riski olsun istemiyorum.''
''İngilizcem sizin Almancanız kadar iyidir efendim.''
''Ama biraz tutuk gibi bir de grameriniz.''
Haftaya hocamın parasını vermeyeceğim diye sözü kesti görevli gülümseyerek. Bir sonraki sınıfa geçebilmem için Oxfordlu İngilizlerle akşamüstü çayına gidebilmem gerekiyor.
Abfal, onları asla anlayamazsınız. Ben anlamıyorum. Sanki ağızlarının içinde istiridye kabukları varmış gibi konuşurlar.
Yah, ben de duydum.
Bunlar ne konuşuyor burada böyle diye haykırdı Drew.
Birbirlerini tanımaya çalışıyorlar diye yanıtladı Witkowski. Buna güven kazanmak denir.
Buna vakit harcamak denir.
Ufak şeyler çılopak. Birisini kendi dilinde bir dakika bile dinlesen nerelerde emin olmadığını anlarsın hemen. Deit sadece belirsiz noktaların, tereddütlerin olmamasını sağlamaya çalışıyor.
O zaman biraz acele etmelerini söyle.
Gerekmez, sonuca vardılar zaten.
Sadece üç devriye var diye devam etti Alman görevli komando yüzbaşıyla konuşmasına ama bir sorun var. Bir devriye bahçe yolunun en solundaki kapıya döndüğünde kısa bir süre içinde hemen başka bir devriye çıkıyor. Ama sadece o anki devriye geri döndükten sonra ve size şunu da söyleyeyim. İki tanesinin kimliklerini tespit ettik. Bunların hepsi patolojik katil. Cephanelik gibi silah ve el bombalarıyla dolaşıyorlar.
Anlıyorum, bu bir gecikme. Adamın oraya gelmesiyle bayrağı bir sonrakine aktarıyor.
Tamamen.
Demek diğerlerini dışarıda aklamanın bir yolunu bulmalıyız.
Yah, ama nasıl?
Onu bize bırak, icabına bakarız.
Latham'la Witkowski'ye döndü. Oradakiler kafayı yemiş dediğiz. Ki bu da bizi şaşırtmadı aslında. Şu adamın da açıkladığı gibi hepsi patolojik katil bunların. Bu gibi tipler yemek yemekten çok adam öldürmeyi tercih eder. Kafa doktorlarının bunları tanımladığı bir ad vardı ama şimdi boş verelim buna. Evet, biz giriyoruz.
Ve bu sefer ben de sizinle geliyorum, dedi Drew üstüne basa basa. Ve karşı çıkmayı aklınıza bile getirmeyin.
Tamam patron, diye katıldı Teğmen, ama sadece bize bir iyilikte bulunun.
Neymiş o?
Şu eski filmlerdeki Errol Flynn'i oynamayın sakın. Bu iş ona hiç benzemez.
Söyle, bu iş nasılmış bakalım ufaklık.
Buradan ötesi için bize tam bir plan verin, dedi Witkowski Alman subaya dönerek.
Taş yoldan gidip yıkık bir gazeboya gelince...
10 saniye sonra dörtlü eski yalının yarı yarıya yıkılmış duvarının arkasından ilerlemeye başladı. Komandolar önde, Drew telsizdeydi. Kroket sahasına ulaşıp ağaçtan ışık sinyalinin gelmesini beklediler, geldi. 3 defa yanıp sönen ışık dehşetli yağmurun altında güç bela görünüyordu.
Hadi gidelim, dedi Latham, ortalık temiz.
Hayır, diye fısıldadı Deese güçlü sağ kolu Latham'ın önünü keserek. Biz devriye nöbetçisini istiyoruz.
Karin orada ama, diye çığlık attı Drew.
Birkaç saniyeden bir şey olmaz, dedi Teğmen Anthony. Yüzbaşısıyla beraber ileri doğru çıkarlarken.
Burada kalın, diye de ekledi.
İkisi birden kroket sahasından karanlıkların içine doğru kaybolurken. Sinyal gelmedi, hiçbir şey yoktu ve birden işte orada 2 kez yanıp sönen ışık. Bir muhafız devriyeye çıkmış olmalıydı. Birdenbire uzaktan bir çığlık, bir uluma sesi geldi. Kısa sürdü. Birdenbire kesildi. Sonra bir tane ve sonra bir tane daha. Sonra tekrar ağaçtan ışık işareti geldi. 3 defa yanıp sönen soluk ışık. Bölge temizdi.
Latham'la Witkowski kroket sahasından koşarak geçip taş yolu açtılar. Albayın el feneri yolu aydınlatıyordu. Önce sola keskin bir dönüş yapan yolun bulunduğu yere, sonra da eski kayıkhanenin üzerindeki yolun sonuna vardılar. Uzakta solda komandolar evden dışarı çıkmış 2 muhafızla mücadele ediyorlardı.
Git yardım et, diye komut verdi Drew, Alman istihbarat görevlisinin tarif ettiği o kırmızı ışıklı sahanlığa doğru bakarak.
Bu benim hilem.
Çılopak.
Git buradan Stoş, yardıma ihtiyaçları var. Bu iş benim artık.
Latham elinde otomatik silahla çimenli yokuştan aşağı doğru yürüdü. Kısa sahanlığı geçti, soluk kırmızı ışık arkasında kaldı. Çatıda gürleyen yağmur sesinin ardından evin içinden çığlıklar yükseldiğini duydu. Karin'in çığlıklarını, içi parçalandı.
52. ayrımın sonu. Sayfa 624.